Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Eric Levinson tarafından yazılan Python for Finance Cookbook 2. baskı. Finansal veriyi Python ile incelemek isteyenler için hazırlanmış uygulama ağırlıklı bir teknik kaynaktır. Kitap, kavramsal bir finans ders kitabı olmaktan çok, belirli sorunları çözmeye yarayan 80'in üzerinde tarif üzerinden ilerler. Veri edinme, temizleme, görselleştirme ve zaman serisi analiziyle başlayan kapsam, faktör modelleri, Gartley oynaklık modellemesi, Monte Carlo benzetimleri, portföy dağılımı, strateji geriye dönük testi ve kredi temerrüdü tahminine kadar uzanır. İkinci baskının belirgin yönü, keşifsel veri analizine, makine öğrenmesine, derin öğrenmeye ve sonuçları Streamlit ile etkileşimli biçimde sunmaya daha geniş yer vermesidir. Pandas, NumPy ve Scikit-Learn gibi araçlara aşina olan okur, tarifleri kendi veri akışına uyarlayabilir. Kitabın temel amacı, finansal sorularda yalnızca kod çalıştırmayı değil, veri kalitesi, model varsayımları ve yanlış yorum risklerini dikkate alan daha düzenli bir analiz süreci kurmaktır. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, finansal veriyi edinmeden önce güvenilir ve kullanılabilir hale getirmek. Kitabın başlangıç bölümleri, finans analizinde modelden önce verinin geldiği fikrini pratik biçimde ele alır. Yahoo Finance, Nasdaq Datalink, Intrinio ve AlphaVantage gibi kaynaklardan veri alma örnekleri, farklı dosya ve veri biçimlerinin nasıl işlenebileceğine bağlanır. Ancak asıl mesele, fiyat serisini indirmek değildir. Hisse fiyatları, işlem verileri veya makro göstergeler doğrudan karşılaştırılabilir olmayabilir. Eksik gözlemler, farklı zaman dilimleri, bölünme ve temettü düzeltmeleri, tarih biçimleri ya da yinelenen kayıtlar analizin sonucunu etkiler. Bu nedenle veri ön işleme tarifleri, fiyatları getirilerle ifade etme, enflasyon etkisini değerlendirme, eksik değerleri ele alma ve işlem verisini farklı bar türlerinde toplama gibi adımlara yer verir. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü ileri bir tahmin modeli hatalı hazırlanmış veriyle kullanıldığında yanıltıcı derecede iyi veya kötü sonuçlar verebilir. Kitap, Pandas ve NumPy kullanarak bu hazırlık işlerini tekrar üretilebilir kod parçalarına dönüştürmeye çalışır. Böylece okur, sonraki aşamalarda kuracağı tahmin, risk veya alım-satım modellerinin hangi veri tanımlarına dayandığını daha açık görebilir. Tarif biçimi, her veri sorununun tek bir evrensel çözümü olmadığını da dolaylı olarak gösterir. Seçilen temizleme yöntemi, varlığın türüne, verinin sıklığına ve araştırma sorusuna uygun olmalıdır. İkinci olarak, keşifsel analiz. Teknik göstergeler ve Streamlit panolarıyla veriyi görünür kılmak kitap, finansal zaman serilerinde görselleştirmenin yalnızca sonuçları süsleyen bir aşama olmadığını vurgular. Keşifsel veri analizi, model kurmadan önce eğilimleri, aykırı hareketleri, rejim değişimlerini ve olası veri sorunlarını fark etmeye yardım eder. Fiyat ve getiri grafiklerinin yanında dağılımlar, hareketli istatistikler ve ilişkileri görünür kılan karşılaştırmalar, hangi varsayımların makul olduğuna dair ilk işaretleri sağlar. Bu çerçeve, teknik analiz göstergelerinin hesaplanmasıyla genişler. Göstergeler, tek başına geleceği kesin biçimde öngören araçlar değildir. Buna rağmen belirli kural setlerini tanımlamak, alım-satım sinyallerini düzenlemek ve bu kuralların geçmiş veride sınanmasını mümkün kılmak açısından işlevseldir. Kitap ayrıca teknik analiz sonuçlarını ve veri incelemelerini Streamlit kullanarak etkileşimli panolara aktarmayı ele alır. Bu seçim, bir analistin grafik, tablo ve kullanıcı girdilerini tek bir hafif web uygulamasında birleştirmesine olanak tanır. Böyle bir pano, özellikle parametrelerin sonuçları nasıl değiştirdiğini incelemek için yararlıdır. Yine de görsel açıklık, analitik geçerliliğin yerine geçmez. Kitabın geniş kapsamı içinde bu bölümün değeri. Kullanıcıyı grafikte ikna edici görünen ama istatistiksel olarak dayanıksız örüntülere karşı daha dikkatli olmaya yöneltmesidir. Üçüncü olarak, istatistiksel ve makine öğrenmesi yöntemleriyle zaman serisi tahmini, zaman serisi bölümleri, finansal tahminin tek bir model sınıfıyla çözülemeyeceğini gösterir. Kitapta üstel düzeltme ve arima gibi istatistiksel yaklaşımlar, serinin kendi geçmiş davranışından yararlanan temel araçlar olarak ele alınır. Bu yöntemler, açık varsayımlar ve anlaşılabilir model yapıları sundukları için güçlü başlangıç noktalarıdır. Ancak finansal serilerde durağanlık sorunları, ani kırılmalar ve değişen oynaklık bu varsayımları zorlayabilir. Kitap bu nedenle makine öğrenmesi tabanlı tahmin yöntemlerine, Meta tarafından geliştirilen Prophet gibi daha modern seçeneklere de yer verir. Amaç, klasik yöntemi otomatik olarak eski, karmaşık yöntemi de otomatik olarak üstün saymak değildir. Tahmin ufku, hedef değişken, veri miktarı ve doğrulama düzeni seçimi belirler.
Örneğin zamansal sırayı bozan rastgele eğitim ve test bölmesi, gelecekteki bilgiyi geçmişe sızdırarak yanıltıcı performans yaratabilir.
Bu nedenle değerlendirme, zamanın yönünü koruyan bir çerçevede yapılmalıdır. Kitabın tarif odaklı yapısı, modellerin kurulumu ve uygulanmasına erişim sağlar. Buna karşılık okurun, tahmin başarısını yatırım getirisiyle eşitlememesi gerekir. Bir fiyat ya da getiri tahminindeki küçük hata farkı, işlem maliyeti. Risk sınırları ve piyasa koşulları hesaba katıldığında ekonomik açıdan anlamlı olmayabilir. Bu ayrım, teknik tahmin ile gerçek finansal karar arasında gerekli köprüyü kurar. Dördüncü olarak, riskin modellenmesi, GARCH. Faktörler ve Monte Carlo benzetimi, kitabın nicel finans tarafı yalnızca beklenen getiriyi değil, belirsizliği ölçmeye odaklanır. Gras sınıfı modeller, finansal getirilerde sık görülen oynaklık kümelenmesini incelemek için kullanılır.
Piyasada sakin dönemlerin ardından sakin, dalgalı dönemlerin ardından da dalgalı dönemlerin gelmesi, sabit varyans varsayımını zayıflatır. Tek değişkenli ve çok değişkenli GARCH yaklaşımlarına yer verilmesi. Hem bir varlığın risk dinamiğini hem de varlıklar arası oynaklık ilişkilerini ele alma imkanı sağlar.
Çok faktörlü modeller ise getirileri piyasa ve diğer sistematik etkenlerle ilişkilendiren bir bakış sunar. Bu modeller, portföyün hangi risk kaynaklarına maruz kaldığını çözümlemek için önem taşır, fakat faktör seçimi ve örneklem dönemi sonuçları ciddi biçimde etkileyebilir. Monte Carlo benzetimleri, olası fiyat yollarını çok sayıda senaryo halinde üretip türev ürün değerlemesi ve risk değerlendirmesi yapmaya yarar. Yöntemin gücü, kapalı form çözümü zor olan durumlarda esneklik sağlamasıdır. Sınırı ise üretilen sonuçların seçilen dağılım, korelasyon ve süreç varsayımlarına bağımlı olmasıdır.
Kitap bu alanları Python tarifleriyle uygulanabilir hale getirirken, risk modelinin kesin gelecek tahmini olmadığını hatırlatan bir çerçeve sunar.
Çıktılar, model varsayımlarının altında koşullu değerlendirmeler olarak okunmalıdır. Son olarak, portföy dağılımından kredi temerrüdüne.
Modelin karar sürecine taşınması, son bölümlerdeki uygulamalar, analizi doğrudan karar verme sorunlarına bağlar.
Varlık dağılımı tarifleri.
Yatırımcının tek tek varlıkların beklenen getirisine bakmak yerine, portföyün bütünündeki risk ve getiri dengesini düşünmesini gerektirir.
Korelasyonlar, ağırlık kısıtları ve yeniden dengeleme tercihleri, portföy sonucunu belirleyen temel unsurlardır.
Bunun yanında, alım-satım stratejilerinin geriye dönük testi ele alınır.
Geriye dönük test, kuralları geçmiş veride sistematik biçimde denemek için gereklidir, ancak gerçek işlem performansının garantisi değildir.
Geleceği bilme yanlılığı, hayatta kalma yanlılığı, aşırı parametre uyarlaması ve işlem maliyetlerini ihmal etmek.
Geçmişte etkileyici görünen bir stratejiyi pratikte kullanışsız hale getirebilir.
Kitabın kredi temerrüdü tahmini örneği ise makine öğrenmesi projesinin finansal bir sınıflandırma problemine nasıl uygulanabileceğini gösterir.
Burada hedef yalnızca yüksek bir doğruluk oranı değildir.
Sınıf dengesizliği, yanlış pozitif ve yanlış negatif maliyetleri, veri sızıntısı ve model açıklanabilirliği dikkate alınmalıdır.
TabNet, DeepAR ve Neural Prophet gibi modern derin öğrenme yaklaşımlarına değinilmesi, kitabın araç setini genişletir.
Yine de karmaşık model seçimi, sağlam veri hazırlama, uygun doğrulama ve iş bağlamını anlama gereğini ortadan kaldırmaz.
Bu uygulamalar, kod tariflerinin karar desteğine dönüşmesi için gereken eleştirel disiplini öne çıkarır. Sonuç olarak Python for Finance Cookbook,
finansla ilgili gerçek veri sorunlarını Python kullanarak çözmek isteyen temel programlama bilgisine sahip okurlar için güçlü bir başvuru kaynağıdır.
Finansal analistler, veri analistleri, veri bilimciler ve nicel yöntemlere yönelen Python geliştiricileri kitaptan en fazla faydayı sağlayacak gruplardır.
Pandas ve NumPy bilgisi beklediği için tamamen programlama başlangıç düzeyindeki okur için ilk kaynak değildir. Benzer biçimde,
finans teorisini sıfırdan ve matematiksel ayrıntısıyla öğrenmek isteyenler de önce daha temel bir finans veya istatistik metnine ihtiyaç duyabilir.
Kitabın pratik yararı, veri edinmeden görselleştirmeye, tahminden risk modellemesine ve geriye dönük teste uzanan süreci birbirinden kopuk örnekler yerine geniş bir çalışma akışı içinde göstermesidir. Tarifler, belirli bir tekniği hızla denemeye imkan verirken veri sızıntısı, hatalı varsayım ve aşırı uyarlama gibi uygulamada sık görülen riskleri de görünür kılar. Bu yönüyle yalnızca kod koleksiyonu değildir. Türündeki birçok kitap ya finans teorisine ya da yalnızca algoritmik alım-satıma dar biçimde odaklanır. Luinsan'ın kitabı ise klasik nicel araçları, makine öğrenmesini, derin öğrenmeyi ve Streamlit ile sonuç sunumunu aynı çerçevede buluşturur. GARS, faktör modelleri, Monte Carlo ve kredi riski gibi konuların teknik analiz ve portföy kararlarıyla birlikte yer alması kapsamını ayırt edici kılar. En iyi kullanım biçimi, tarifleri doğrudan yatırım tavsiyesi olarak değil, denetlenebilir araştırma ve prototipleme başlangıçları olarak görmektir. Destek olmak isterseniz Eric Levinson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.